Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızda Serdar Dayanık hocamla birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Doktor Mehmet Sılay. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam.
Efendim Sayın
Teşekkür ederim.
Sılay 20. dönem parlamenterlerimizden tıp doktoru, Yazarlar Birliği, Yardım Eli Derneği gibi daha çok sayabileceğim ki kendisinden istirham edeceğim şimdi inşallah.
Sağ olun.
Hem üyesi hem de hakikaten Türkiye'de çok nadir sayılan hayırlı aktivistlerdendir. Nerede bir ihtiyaç olsa Mehmet abi
Hocamız orada.
oradadır.
Evet,
Maşallah
maalesef.
gerçekten.
İnşallah.
Allah razı olsun hizmetleriniz için. Yeni de Arakan'a gitti ve dünyanın şu anın gündeminde, İslam dünyasının coğrafyasının her yerinde bir ihtiyaç var, bir zulüm var. Türkiye olarak bize de sorumluluk düşüyor. Bunların hepsini konuşacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Sizden dinleyeceğiz. Çünkü hakikaten milletimizin de merak ettiği detayları, çünkü sizde görüntüleriniz de var. Çektiğiniz görüntüler, oradan elde ettiğiniz görüntüler, bizzat müşahede ettiğiniz önemli detaylar var. Bunları sizden inşallah dinleyeceğiz ama önce biraz sizi dinleyebilir miyiz?
Tabii memnuniyetle önce Bismillah'la başlayalım.
İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ben size teşekkür ediyorum. İttihadı İslam programında olduğumuzu ifade buyurdunuz. Bu onur yeter bize.
İnşallah.
Çok mutlu oldum vallahi.
Biz de onu
Ben
duyduk hocam.
böyle bir seyahat, bir gezi, bir yardıma gittik geldik. Sanki bu konuşulacakmış gibi geldi bana.
Maşallah.
Ama adı bile insanı heyecanlandırır. Allah'ı razı eder.
İnşallah.
Böyle güzel bir program. İttihat-ı İslam programı.
İnşallah.
Elhamdülillah böyle bir programdayız.
Maşallah.
Allah'a çok şükür.
Evet.
Biraz geçmişinizden
Tabii efendim ben
bahseder misiniz kısaca?
şu anda Suriye sınırına çok yakın Kırıkhan ilçemiz var. Hatay'ın Kırıkhan ilçesi. Ben Kırıkhanlıyım. Liseyi orada bitirdik. İlk ve ortayı. Sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. İhtisası Almanya'da yaptım. 7 yıl. Ruhrgebiet diye bir bölge vardı. Nordrhein-Westfalen deriz. Orada yaptık ihtisası. Sonra tekrar geldim. Erzincan askeri gittik. 2 yıl Erzincan'ı tanıdım. Eğer deprem olmasaydı böyle şark İslam terbiyesiyle, eğitimiyle donanmış bir Erzincan
Maşallah.
sosyal yapısıyla ben karşılaştım. Orada kalabilirdim ama deprem bizi korkuttu. Dolayısıyla
Hayırlı.
memleketimize İskenderun'a geldim efendim. Hatay'ın
Maşallah.
en kalabalık ilçesi oraya geldim. 15 yıl meslek hayatımızı yani ben üroloji uzmanıyım efendim. Meslek hayatımızı orada devam ettiriyorduk ki bir fırtına aldı bizi deryaya kardı.
Maşallah.
Böyle diyelim değil mi? Bir Rumeli türküsü. O fırtına merhum Allah ona rahmet etsin. Necmettin Erbakan hocamız İskenderun'a teşrif ettiği zaman bize dedi ki ne oturuyorsunuz böyle? Kalkın bu memleket sizin dedi. Biz bir kasaba hekimi olarak ufkumuzu kendimiz kapatmıştık diyebilirim. Okuyorduk gerçi elhamdülillah kitaptı bizi hayata bağlayan. Kitabi olmak idi. Ve bize moral verdi. Bizi oturduğumuz yerden hareketlendirdi. 1995, 24 Aralık 95 seçimleriyle bir de baktık ki Ankara'dayız.
Maşallah.
Yani Refah Partisi'nin Hatay'dan meclise katılan ilk vekilleriyiz. Ben ve arkadaşım Metin Bey, o Antakya'dan, ben İskenderun'a katılmıştım efendim. Her şeyin bir sonu var. Türkiye Yazarlar Birliği üyesi olarak zaten daha evvelde bir üyesiydim. Ona katıldım. Almanya'dayken sivil toplum örgütleri arasında sınır tanımayan doktorlar grubuyla tanıştım.
Meşhur.
Meşhur.
Evet.
Ve ona katıldım. İlginçtir daha devam ederken Afgan Savaşı oldu biliyorsunuz. Afganistan'ın Rus işgalinden yeni kurtulduğu ve çok göçmenlerinin Pakistan sınırında olduğu ve Pakistan Belucistan'ın sınırında olduğu bir dönemde yardım talep edildi. İHA vasıtasıyla Pakistan'a gittim. Pakistan'da sınırda baktım 10 doktoruz biz orada ve yardım etmeye çalışıyoruz. Pakistan'dan gelen Patanlar, Beluçlar, Peştunlar onlara yardım ediyoruz. Müslüman kardeşlerimize yardım ediyoruz. Bir de baktım ki 10 doktor içerisinde 2 tanesi Hristiyan. Yani sınır tanımayan doktorlar grubundan. Yıllar evvel beraber aynı, onlar kendi ülkelerindeler, ben Almanya'dayım, hı hı. üyesi olmuşuz. Biri Güney Afrika, diğeri Singapur'dan iki Hristiyan doktorla Müslümanlara hizmet ediyoruz.
Maşallah.
Yolum doğru yol idi. Elhamdülillah Allah'ın kullarına ve özellikle de mağdur, mazlum, sahipsiz, ümmetin yetimleri, Asya'nın en fakiri ülkesi, biri Afganistan, diğeri Bangladeş biliyorsunuz. Evet, evet. Afganistan'da o hizmeti yaptık efendim. Sonra bir 2002 yılında Hindistan depremi oldu. Çok daha şey bir deprem idi. Bizdeki tecrübelerimizle oraya gittik, yardım ettik. Bir ay orada kaldık. Çeçenya, Çeçen kardeşlerimizin, yani ümmetin iftiharı, Çeçenlere yardım için biz Şeki'ye, oradan Dağıstan'a geçtik. Yine bir dönem Doktor Ahmet Fevzi İnceöz kardeşimizle beraber, evet, yani hekim olarak
evet.
önce şeye gidiyorduk efendim, daha rahat bir ülkeye, Azerbaycan idi o. Sonra Dağıstan'a geçtik.
Kendisi de parlamenterdi.
Evet tabii, evet. tabii Ahmet kardeşimiz de öyleydi. Bir, sonra Filistin'e defalarca, Gazze'ye defalarca gitmek nasip oldu. Tamamen yardım amaçlı gidişlerimiz oldu. Bosna'ya iki defa gittik. Yardım için maşallah. Yine oradaki kardeşlerimize gittik. Şimdi de bir şey çıktı güncelliğiyle gündeme gelen efendime söyleyeyim Arakan Müslümanlarına evet. yardım için gitmemiz lazım idi. Tabii direkt Arakan'a gitmek zor idi. Çünkü Arakan'la bağlantımız yok idi. Diplomatik bağlantımız yok idi. Biz oraya vardıktan sonra öğrendik ki meğer 2002'nin Mart ayında ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Arakan'da büyükelçilik açmış. Yeni açmış. Bu da Türk hariciyesinin uyanıklığını ve ileri görüşlüğünü, hı hı. olaya müdahil olmak arzusunu gündeme getirdiğini anladık efendim.
Maşallah.
Gerçekten biz oraya vardık. Doha üzerinden Katar Hava Yolları ile Bangladeş'e gittik. Bangladeş'te Dhaka başkentine vardık. İlk yaptığımız iş Türkiye Büyükelçiliğine gittik. Hı hı. Onların tavsiyelerini almamız lazım idi. Bangladeş Türk İş Adamları Derneği Başkanı'yla gittik, görüştük. Onun tavsiyelerini, yol göstermesiyle biz daha büyük atılım yapmaya çalıştık. Çitagon şehrine gittik. Çitagon meğer tarihte Arakan İslam Devleti'nin en önemli şehirlerinden biriymiş. Şimdi bu şehir Bangladeş'e bağlanmış. Biz
aslında Arakan'la ilgili yeni yeni halkımızda bilgi öğreniyor ve tam doyurucu da bilgi yok. Yani hatta coğrafi olarak bile
tabii,
ülke nerededir? Evet. Onlardan da siz kısaca
tabii,
izleyicilerimize bilgi sunarsanız evet. böyle tam kafalarında şekillenir.
Tabii hemen o zaman konumuza girelim biz. Evet. Arakan Asya'daki Endülüs gözüyle bakmak lazım Arakan'a. Asya'daki Endülüs. Endülüs nasıl 8 asırlık bir İslam medeniyeti, bir kültür, kültür medeniyeti Avrupa'ya hem aydınlanma çağını hem de Rönesans'ı taşıyan bir medeniyet Endülüs. Ama bir de bakıyoruz ki 1492'de sen ben kavgasıyla önce monolit bir Endülüs devleti var idi. Ne zaman ki Tavaif-ül Muluk dönemi başladı, yani beylikler ayrıldı, o zaman birbirine düştüler. Sen ben kavgasıyla biz kaybettik o koca devleti. Burası da böyle olmuş efendim. Arakan Burma desek daha isabetli olur tamam. diye düşünüyorum. Çünkü son 20 yıl içinde adı komünist junta tarafından
evet.
Myanmar oldu. Hı hı. Buranın adı Güneydoğu Asya'da bir ülkesi burası. %80'i Budist, %20'si Müslüman. Hı hı. Peki İslam buraya nasıl geldi? Onu da konuşmamız lazım.
Tamam.
Güneydoğu Asya'nın Hindistan kıtasını düşünelim. Hemen bitişinde eski Doğu Pakistan yine bir senaryoyla Bangladeş devleti oldu. Ayrıldı, ayrı bir devlet oldu. Az önce ifade ettiğim gibi tıpkı Afganistan gibi Asya'nın en fakir devleti. Türkiye'nin coğrafi genişliği itibariyle 1/4 büyüklüğünde coğrafyası var. 1/4 ama 150 milyon insan yaşıyor. Bu ülkede fakiri çok bir devlet. Kendi ekonomik ve kültürel eğitimsel faaliyetiyle uğraşırken bir de bakıyor ki yıllar içerisinde 800 bin civarında Arakan'dan Müslüman buraya sığınmak zorunda kalmış. Yani 4-5 milyonluk Müslüman nüfusun 800 bini burada. Peki Arakan neresi? Hemen devam edeyim izin verirseniz. Bangladeş'le hududu, Arakan'ın en kısa hududu Bangladeş'te. Ama tek Müslüman devlet Bangladeş. Yanında Hindistan, Hindu, Kızılçin. En geniş sınırı Kızılçin'le. Kızılçin de buraya hem rejim ihraç etmiş hem de ekonomisini avucuna almış. Ve burada ne kadar böyle general var, bunları eğitmiş ve buraya silah satmış, borçlandırmış, bağlamış. 100 bin civarında bir Çin kolonisi oluşturmuş içeride. Aslında çok zengin buranın Çinlileri, çok fakir Budistleri ve Müslümanları. Fakir konumunda. Halkın düşmanlığının daha çok Çin lobisine olması gerekirken öyle bir manevra yapmış ki manevra ile buranın asıl sahipleri olanları yabancıymış gibi, sanki dışarıdan gelmiş bir grup gibi. Hindistan'dan İngilizlerin kolonyal dönemde taşıdığı yabancılar olarak kabullenmiş ve bunlara 1982'den itibaren kimliklerini almış ellerinden. Yani artık siz vatandaş değilsiniz, yabancısınız. Yabancı muamelesi yapmış Müslümanlara. Fanatik Budistlere silah vermiş, devlet desteğinde saldırtmış. Bu neye benziyor? Tam bizim Suriye'de Nusayri azınlık ama devlet erkini eline geçirmiş. Bu insanlar muhaberatıyla birlikte Şebbiha dediğimiz saldırgan bir grubu Müslümanların halkının üzerine saldırtmış ve katliam devam ediyor bugün Suriye'de. Aynen ona benziyor.
Komünist onlar da komünist.
Evet evet. Tabii Baas partisi köken olarak materyalist, seküler ve Rusya'nın ihraç ettiği, Rusya'ya sırtını dayayan, bugün de zaten belli. Rusya ve Çin, Kızılçin Türkiye oradaki Baas'ın ve Şebbihaların arkasında.
Tabii.
Bak konu bizi nereye çekiyor. Evet. Ama birbirine çok benziyor bu.
Tabii.
Müslümanların İslam aile 2 milyarlık İslam kitlesinin bilinçli şekilde bunu görmesi lazım.
Tabii.
Evet. Ve bunu İttihadi İslam programlarıyla siz gösteriyorsunuz. Ben tebrik ediyorum.
Estağfurullah.
Ben Allah asıl razı olsun. Sizinle iftihar ediyorum. Yani konu tıpkı Selahaddin Eyyubi'nin gündemini yaşatıyorsunuz.
Maşallah. Selahaddin, Allah razı olsun.
Tabii. Selahaddin Eyyubi'nin hep gündemde olması lazım. Ki İttihadi İslam gerçekleşsin. Veya Nurettin Mahmud Zengi, Selahaddin'i keşfeden adam. Hı hı. Selçuklu Sultanı, onun gündemde olması lazım. Sultan Abdülhamit Han'ın gündemde olması lazım. Fatih'in, Kanuni'nin, Yavuz'un gündemde olması lazım. Hatta Osman Gazi'nin gündemde olması lazım. Osman Gazi'nin ifadesini biliyorsunuz. Konu buraya çekti bizi. O diyor ki oğlu Orhan'a yani size, bize, bizlere diyor ki maksudumuz dini hudadır bizim. Menzilimiz rih-i hudadır bizim. Yoksa kuru mihnetü kavga değil. Şah-ı cihan olmağı dava değil. Nedir peki dava? Dava İttihad-ı İslam.
İnşallah. Maşallah.
Onun için Allah bu güzel ideale 6 asır imkan lütfetmiş.
Maşallah.
Osman evet. Gazi'den söz ediyorum efendim.
Maşallah.
Şimdi tekrar Arakan'a dönelim. Çünkü Osmanlı zor zaman yaşadığı yıllarda söyleyeyim. Birinci Cihan Savaşı'nda Arakan Müslümanları işgal altında oldukları halde Osmanlı'ya yardım ediyorlar.
Maşallah.
Hint Müslümanları bir asır İngiliz işgalinde oldukları halde Lahor'da Muhammed İkbal Pakistan'ın ve Hint Müslümanlarının Mehmet Akif'i o gözle bakıyoruz. Kendisini öyle görüyoruz. Doğrusu da odur zaten. Çok büyük miting yapılıyor ve toplanan para Çanakkale yetimlerine, dullarına, gazilerine gönderiliyor. Gerçekten paranın bir kısmı silah olarak Rusya üzerinden geliyor. Diğer kısmıyla da iş bankası kuruluyor. Bunu da burada küçük bir şey olarak
anekdot olarak
ifade edelim efendim. Arakan Myanmar devlet, Myanmar ülkesi de yani İngilizlerin Burma, Fransızların Birmania dediği bu bölgeye, bu ülkeye %80 de Budist olduğu, Budistler barışçı insanlar, doğru. Hı hı. Peki nedir bu saldırganlık? Müslümanın komünistini düşünün. Hı hı. Hristiyanın komünistini düşünün. Komünist demek materyalist, seküler varlık demektir. Siz ne kadar üretirseniz o kadar bir şeysiniz. Bir varlıksınız. Evet. Sizin manevi dünyanız yok onların nazarında. Halbuki mesela Rusya müzikleri, Levent kardeşim yıllarca orada kalmış. Anadolu köylüsüne benzer. Mistik tarafı var, kaderciliği var, rızası var, tevekkülü var. Böyle insanlardır. Ama komünizm onları işte 70 yıl onları da öğütmüş. Evet. Ve diğer egemen oldukları evet. topluluklarda öğütmüş. İşte Budistler, yani Myanmar Budistleri, komünist Budistler ellerine silah almışlar ve yabancılık kabul edilen ve bir türlü bir asır uğraşılmış ki Arakan'daki bu Rohingya kabilesi, kabile diyeyim ben buna, topluluğu, 5 milyonluk bir topluluk, bir türlü Budist olmamışlar. Budist yapamamışlar. 28 camisi yıkılmış, hı hı. köylerine saldırmışlar, yakmışlar. Öyle bir yakmışlar ki Endülüs'te bireysel olarak meydanlarda yakarlardı. Jean d'Arc'ın kendi evlatlarını yaktıkları gibi Avrupa. Hı hı. Burada evin içinde yaşlı çocukla birlikte yakmışlar. Evin dışına fırlayanları kaçmak için vurup öldürmüşler. 150 bin civarında şehidi var Arakan'ın. Ama biz görmemişiz, duymamışız. Neden? Toplum kapalı, hiçbir dışarıya haber çıkmıyor. La haber. Hiç haber yok. Dünya haberdar değil. Rusya'dan haberdar mıydık? Dostoyevski'nin, Tolstoy'un eserlerinden biz artık oradaki Rus'un da, Müslüman'ın da, Hristiyan'ın da ne hallere düştüğünü biz görebildik. Fakat kendi içinden çöktü görüldüğü gibi. Çin de çökecek. O sınırlar kalkacak inşallah. Oradaki kardeşlerimiz de özgür olacak. İnşallah. Çin halkı gibi. Yani onların da özgürlük hakkı. Şimdi Türkiye dikdörtgen biçiminde bir devlet değil mi efendim? Sınırı bütün Orta Doğu'nun çizilen sınırı gibi. Bizim güney sınırımız Misak-ı Milli'de der ki Halep'in cenubundan şarka çizilen bir hattı müstakimdir güney sınırımız. Bunu hem son Osmanlı Meclisi mebusanı hem ilk meclis bunu böyle kabul eder. Ama Hatay'ı bile zor kurtardık 20 sene sonra. Halbuki Halep'in güneyinden şarka çizilen bir düz çizgiydi. Hı hı. Ve Kerkük, Musul ve Süleymaniye bunun içindeydi. Erbil küçük bir şehirdi mesela. Ama olmadı. Yine İngiliz kendi projesini hayata geçiriyor. Arakan amorf, Arakan diyorum. Myanmar amorf bir, yani ahtapota benzeyen bir ülke. Çizilen sınır böyle. İngiliz böyle sınırı çizdi. 100 yıl sonra. Ve Arakan 7 yerel yönetim bakımından 7 bölgeden müteşekkil. En küçüğü Arakan. Myanmar'ın en küçük eyaleti Arakan. Bu da ilginçtir. Hilale benzeyen ve Bengal körfezine bakan, bütün işlek limanların içinde olduğu, yeraltı zenginliklerinin olağanüstü olduğu, hı hı. yani hem doğalgaz, hem petrol, hem altın, hem zümrütün olduğu bir memleket. Ve %80'i Müslüman olan bir memleket. O bir türlü şey olmuyor. Budist olmuyor ki asimile olsun. Engizisyona tabi tutuluyor. Endülüs'teki kardeşlerimiz tutulduğu gibi, hı hı. yine de olmuyor. Tehcire mecbur kalıyor. Yani canını kurtaranlar en yakın İslam devleti Bangladeş, oraya geçiyorlar efendim. Geçtikleri bir nehir var efendim. Teka Nehri. Teka ırmağı. Efendime söyleyeyim. Bunun karşı tarafı el sallasanız görülür. Ama Bengal Körfezi'ne dökülürken genişleyen bir nehir. Bulabildikleri canını kurtarmak için kayıklarla, teknelerle buraya geliyorlar. Bir süre kabul görüyorlar. Tabii can havliyle geliyor. Hürriyet, açlık, hürriyet olsun da istersen ben acımdan öleyim diyor. Hürriyet bu kadar kıymetli. Şimdi biz gittiğimizde dedik ki bakın artık sağa sola göçmeyin. Suudi Arabistan onları aldı. Pakistan aldı, Endonezya aldı, Bangladeş aldı. Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz var İstanbul'da. Hı. Arakanlı öğrenci kardeşlerimiz var. Tıbbiye bitirenler var. Hürriyetin bedeli cihat ve şehadettir. Sahip olun. Siz çok vardır buraya gelmek isteyen. Hı hı. Benim memleketimden, ilçemden gelmek isteyenler var buraya. Tamam geldi müsellah yüz kardeşim geldi burada. Merkeziniz neresi? Kim var bize yol gösterecek adam? Bunları böyle yani teşvik etmek istedim. Kalın memleketinizde. Kalmak istiyoruz ama can güvenliği yok. Can güvenliği olsa hepimiz dönmeye hazırız. Bunu böyle söylüyorlar. Gerçekten ana vatanlar burası. Tabii. Değil mi efendim? Kalacaklar ama can güvenliği yok. Şimdi ilk defa diyorlar ki orası da Çin'in dediği gibi Çin'den ders almış gibi. Çünkü Çin'i de gittik gördük. Orada da bazı söz başka, icraat başka, başka. Özgürlüğümüz sağlansın. Çünkü bir gece bakıyoruz ki gelmiş, baskın uğramışız. Çalışmak yasak. Yalnız ilkokulu, eğitim hürriyeti yok. İlkokulu bitirebiliriz, sonra yok. Evlenmek istiyorsun mesela veya evlenmek istiyorsun, çok büyük para vermen lazım. Seyahat hürriyetin yok. İbadet özgürlüğün yok. 28 camin yıkılmış. Toplu namazlar yasak. Toplu ibadet. Günün 5 vakti toplu ibadet yapılır. Değil mi? Toplu. Toplu halde cemaate koşulur. İslam'ın ilkesi bu. Bırakın cumayı, bayram namazını. Günde 5 vakit namazına gidecek. Kılamıyorsun. Münferit evlerde kıl. Kılabilirsen. Oruç tutmak yasak. Hicaz'a gitmek yasak. Seyahat özgürlüğü. Bu köyden diğer köye gitmek için izin alman lazım. Böyle bir ortam. Yani komünist Myanmar bir cehennem olmuş Arakan Müslümanlar için. Dolayısıyla evlenecek, alıyor eşini başka ülkeye kaçıyor ki orada evlenebilsin. Evet, yani böyle bir ortam var orada. Bu ortam içerisinde efendim kaçabilenlerin yanına biz gittik. Hemen onu arz edeyim. Herhalde söz anlaşılmıştır zannediyorum. Hilal biçiminde bir ülke içinde şu anda bakın 4,5 milyondan 2,5 milyon Müslüman kalmış. Biz tam oradayken efendim bir haber geldi ki Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Nazırı Myanmar'a geliyor.
Evet.
Gözleri parladı böyle, bize bakışlarından onu şey yapıyoruz. Sevinçten coştular. Çünkü 100 yıldan beri oraya bir Allah'ın kulu gitmemiş. Dışarıdan bir tek devlet gitmemiş. Fakat bunlar demişler ki mücadele ederken hem İngilizlerle hem kendi üzerlerine saldıran Burma Sultanlığı'yla, işgal eden Burma Sultanlığı'yla mücadele ederken bakmışlar ki sultanlık tamam demişler, oturalım masaya, size gerekli hakları vereceğiz biz. Çünkü efendim 60 milyon nüfusu olan bu ülkede 60 değişik etnisite var. Etnik yapıda insan var. 200 civarında diyalekt var. Böyle bir ülke. Onun için bizim orayı tahayyül etmemiz, tahayyülümüz bile zor gelir bize bunu yaparken. Yalnız Müslümanlar mı burada zor durumda? Hayır. O barışsever birçok Budist içinde Tayland sınır komşusunda 10 adet kamp var. Müslümanlar Bangladeş'te rahat ederiz demişler, özgürlüklerine kavuşmuşlar. Onlar da Tayland'a geçmişler. Orada da var. Onlar da yardıma muhtaç. Zaten Ahmet Davutoğlu geldiği zaman yalnız Müslümanların kampını değil, Arakan içindeki kampını değil, Budist kampını da gitti, ziyaret etti. Getirdiği paketleri, yardım paketlerini onlara da verdi. Maşallah. Müslüman bunu gerektirir zaten.
Maşallah.
Bunu verdi efendim, oraya takdim etti.
Burada çok önemli.
Çok önemli efendim.
Şimdi yani Türkiye'nin orada olması,
evet.
Türkiye'nin orada olması, kendinden ne kadar uzak bir coğrafya ama
evet.
Kendine ne kadar Müslümanları yakın gördüğü evet. Ve onda sorumluluk hissettiği,
evet.
Nerede olursa olsun o himayesinde ve yardımında olacağını, tabii. Hizmetinde, hadiminde olacağını gösteren,
evet.
Ve aslında bütün Müslümanların da Türkiye'den bir beklentisini gösteren,
tabii.
Değil mi? Onları birleştirmek ve tabii. Köklü çözüm bulmak adına. Allah razı olsun. Doğru. Sizden tabii gidiyorsunuz, orada Türkiye'de yardımlar toplanıyor, yaralar iyileştirilmeye çalışıyor. Güzel oluyor bir hizmet, Allah rızası için gereki bu. Ama geçici oluyor değil mi?
Yani evet, palyatif oluyor.
Köklü çözüm.
Kalıcı olmuyor.
Bildik.
Neden? Çünkü bunların altyapısı olmayan dağlarda, ormanlarda yaşıyorlar efendim.
Evet.
Ve innemel müminine ihvatun hadisi şerifini biliyorsunuz. Müminler kardeştir.
Ayet-i kerime.
Ayet-i kerime, affedersiniz. Evet, ayet-i innemel müminine ihvatun. Prensiptir İslam'da aynı zamanda. Müslümanlar bir vücudun organları gibidir. Biz Çanakkale Savaşı'nda 1906 Ocak 1916'da savaş bitti, İngilizler çekildi. Ve bir de bakıyoruz ki Arakan'dan yardım geliyor. Arakan'ın nerede olduğunu bilmiyoruz.
Evet.
Hint Müslümanları acaba nerede, hangi Hint kardeşim yardım geliyor? Onlar bu ayeti kerime mealiyle yaşayan güzel insanlar. Evet. Şimdi sıra bize geldi.
Evet.
Yani biz elhamdülillah her şeyimiz var. Yani Türkiye için en fakirimizin evinde mutfağında her alet var. Değil mi efendim? Evet. Yani bırakın şeyi veya İslam kardeşliğinin akrabalığının getirisi var. Akrabama yardım ediyorum. Yani ekonomik durumu iyi olan Türkiye'deki bir insan iyi olmayan kardeşlerine, akrabalarına yardım eder. Etmesi lazım. Bize yardım etmişler. Peki bunlar hakikaten yabancı mı? Buranın yabancısı mıydı? Hint Müslümanı olarak mı bunu İngilizler buraya getirdi? Hayır. İngilizler geldiği zaman onlara karşı ilk savunmaya, direnişe geçenler Arakan Müslümanlar oldu. Arakanlar biz Anadolu Müslümanları İstanbul'u yani Doğu Roma'yı düşürmeden 23 sene evvel yani 1453'ten 20 yıl önce 1430'da devletini kurmuşlar. Müslüman devlet var burada. Adı Arakan İslam Devleti. Arakan İslam Devleti tam 354 yıl yaşamış. 48 hükümdar gelmiş geçmiş. İlk hükümdar da Süleyman Şah. Bakın buranın asıl yerleri. Ancak bunlar 1784'lerde Burma Sultanlığı'nın saldırısıyla çünkü %80 bir nüfus kesafeti var, üstünlüğü var. Mücadele ediyorlar ama işgale uğruyorlar. Arakan işgale uğruyor. Bundan da aşağı yukarı bir 40 sene sonra İngiliz işgali var bölgede. İngiliz Müslümanı da Budist'i de işgal altına alıyor. Çünkü güçlü ateşli silahlarla geliyor. Ondan sonra bu insanlar bir kere buralı. Vatanları buralı. Dolayısıyla nereye giderse gitsin gözü yine Arakan'da. Memleketine dönmek istiyor. Dönecek ama bir şey arz edeyim burada. Bizim yaptığımız yani az önce isimlerini İHH, Yardım Eli, Can Suyu, Kimse Yok Mu, Yeryüzü Doktorları,
Kızılay, hepsi.
Kızılay, Diyanet hepsi oradaydı efendim. Biz Türkiye'den giden sivil toplum örgütleri hizmette bütün dünya sivil toplum örgütlerine rol model oldular. Onları buradan kutluyorum. Maşallah. İsimlerini anarak söylüyorum. Anmadıklarından da özür diliyorum. Onlar hepsi oradaydı efendim. Yani küçük büyük demeden elhamdülillah oradaydılar. Bizim yaptığımız insani yardım idi. Bir, insani yardım. İki, siyasi yardım. İki yardıma muhtaç Arakan halkı. Hı hı. Arakan Müslümanları. İnsani yardım. Haber geldi ki kamplarda açlıktan ölümler başladı. Ve aylardan Ramazan efendim. Biz hemen Türkiye'den kalktık dediğim gibi Koks Pazar'a gittik. Koks Pazar'a 2,5 saat kamplar. Araba tuttuk oraya gittik ve onları yerinde gördük. Hı. Ve hemen başladık. Toptancıları gittik, gezdik. Acaba doğru mu yapacaklar, nasıl yapacaklar? Bir şey var, atasözü var. Bu da Alman atasözü. Vertrauen ist gut, aber Liebe kontrollierendir. Yani güvenmek iyidir ama asıl iyilik, güzellik kontroldedir der. Gittik, kontrol ettik, hazırlandı. Onlar her torbaya 10'ar kilo pirinç, ekmek önemli değil, pirinç önemli. Bir avuç pirinç bir gün yaşatıyor. 2'şer kilo, 10 kilo pirinç, 2'şer kilo efendim mercimek, nohut, mısır, yağ, şeker. Bunlar taşıyamıyordu böyle. Kemikleri incelmiş, vitaminsiz, muhacirler veya iltica edenler taşıyamıyorlardı böyle. Onları 6500 aileye verdik. Her ailenin sayısını ben burada söylemeyeyim.
Maşallah.
Şeyde veterinerlerde, resimlerde görülecek ki çocuk çok. Çok çocuk var. Göçmenler arasında, iltica edenler arasında. Geçici iltica tabii. Geçici mülteci kamplarında. Bunlara dağıttık ama biz birine dağıtırken ötekine diğer kardeşlerimiz dağıtıyordu. Fakat dedik bağı koparmayacağız. Feyyaz Derneği diye bir dernek bulduk. Orada Muhammed İdris dediğimiz kültürel düzeyde olan bir kardeşimiz aslen Arakanlı derneği kurmuşlar efendim. Biz şubemizi açtık. Onlarla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Her ay bir grubumuz gidiyor. İnşallah ümit ediyorum Eylül ayındayız. Eylül'ün son 10 günü içerisinde dernek başkanı Doktor Sadık Danışman'la birlikte bir kere daha gideceğiz. Yine Şükrücan Bey tanıdınız. Hı hı. Birlikte üçümüz bir. Belki katılanlar da olacak.
İnşallah.
Fakat üçümüz kesin inşallah. Bu ayın sonunda tekrar gidiyoruz. Arakan muhacirlerine, mültecilerine yardıma gidiyoruz.
İnşallah. Bizim... Çin'de de beraberdik zaten değil mi?
Çin'de de efendim
heyet olarak
bir buçuk ay evvel Emre Bey, Ediz Bey ve Altuğ Bey kardeşimizle Çin'de de beraberdik. İnşallah ayrıca bunu da o kardeşlerimle birlikte Kaşgar Ruznamesini gündeme taşıyacağız. Orada gördük onların. Bizi tabii orada farklı noktalara götürdüler. Kendi tespit ettikleri noktalara. Yaşanan olay bir dram. Konuşamıyorlar bizimle böyle. Oradaki Müslümanlar. Ama bir camide 10 bin kişiyle Cuma günü namaz kıldık. Cuma namazı. Eidgah Camii'nde. namaz kıldık birlikte. Çok kısaydı, hiç Türkçe değildi. Sadece ayet ve hadislerden ibaret idi. Sonra bir dağıldık. O da ayrı bir şey. Ama burada, Arakan'da toplu namaz yasak. Kızılçin'de kısmen bir ufak tefek özgürlük verilmeye başlamış. Bunu gördük. Buyurun, bir şey sorayım.
Evet, estağfurullah. Yani Sayın Hocamızın tabii, Sayın Adnan Oktar'ın Doğu Türkistan'la ilgili kitapları var. Komünist Çin'in zulmünü anlatan ve neler yapılması gerektiğini anlatan. Aynı zamanda televizyonda, yayınlarında da Çin'e nasihatler veriyor. Evet. Yani insan hakları, tabii, demokratik haklar, evet, hürriyet, din özgürlüğü, inanç özgürlüğü, insanların hürriyetine dair, Çin'in neler yapması gerektiğine dair. O yüzden zaten Çin hükümeti, evet, Sayın Hocamızı davet etti. Evet. Ve o vesileyle hep beraber heyet olarak oraya gidebildik. Evet. Siz bizzat buraların içinde her yerde bulunan bir kişi olarak Arakan'da, Doğu, evet, Türkistan'da, Çeçenistan'da, her nerede olursa olsun o coğrafyada mutlaka müşahede ediyorsunuz değil mi? Bir birlik olması gerektiğini,
tabii,
Müslümanların.
Tabii, bir şey arz edeyim. Asansöre girdiğim zaman Bilim Araştırma Vakfı'nın ve Adnan Hoca'nın kitaplarından bahsetti bize, briefing veren kardeşimiz. Ama gayet sessiz, kimse yok orada. Fakat toplumun içeri girdiğimiz zaman, kalabalığın içinde gayet böyle müstahini, biraz uzak durdu. Okuyorlar efendim. Kitaplarımız, maşallah, vakfımızın kitapları okunuyor.
Baskıya rağmen.
Baskıya rağmen okunuyor ve haberdarlar. Onu arz edeyim.
Maşallah.
İnternetle haberdarlar. Yani biz geldikten sonra da orada Ebu Bekr adında bir Çin kardeşimiz, Müslüman Çinli ile şimdi de haberleşiyoruz. Kendisiyle haberleşiyoruz. Maşallah. Yani onlar daha çok ilgi duyuyorlar yayınlarımıza karşı. Evet, mesela yaratılış gerçeği ve evrim teorisini, onun o yalanı, hı hı, onlar o komünist ortamda gayet güzel öğrenmişler. Onu da ben arz edeyim.
Maşallah. Maşallah.
Evet. Evet. Tabii, yani hocam, kimse demesin ki bir damla ter varsa, iki cümle söyleniyorsa mutlaka hedefine ulaşıyor efendim.
Maşallah. Maşallah. Evet. Biz Sayın Hocam A9 kanalı olarak her programımızda şunu söylüyoruz. Sayın Hocamız Adnan Oktar birçok cephede fikri mücadele veriyor. Evet. Yani bir tarafta yobazlar, bir tarafta Darwinistler, bir tarafta komünistler. Bir tarafta da daha farklı bir model var ki şu anda bu programla çok alakalı bu kişiler. Hocam bazı kişiler var, siz de belki karşılaşıyorsunuzdur. Biz de A9'da zaman zaman yayınlıyoruz o kişilerin ifadelerini. Diyorlar ki ortalık gayet rahatmış, gayet sakinmiş, dünya gayet huzur ve mutluluk içerisindeymiş. Hiçbir sorun yokmuş. Bunu nereden anlıyorlarmış? Oturdukları işte evde, mescitte, camide rahatça Kur'an okuyabiliyorlarmış. Rahatça hadisler okuyabiliyorlarmış. Sohbet ediyorlarmış. Deccal diye biri yokmuş. Varsa da çok uzun yıllar sonra daha efendim çıkacakmış. Dünyada huzur, barış, adalet varmış. Kötü günler ilerideymiş gibi veya buna benzer ifadelerde bulunuyorlar. Hocamız bu fikirle de mücadele ediyor.
Evet.
Biz bu kişilere televizyon seyretmelerini, gazete okumalarını, çünkü yerinde oturduğunu söylediği için en azından bunları yapmalarını tavsiye ediyoruz ama siz tabii zulmün doğrudan uygulandığı, kanın aktığı, Müslümanların şehit edildiği çok önemli bir yere gittiniz.
Ve açlıktan ölen insanlar ölen insan, oldu.
Evet. Yani bunu da anlatır mısınız hocam? Tabii, yani dünyada huzur ve adalet yok. Müslümanlar şehit ediliyorlar. Katlediliyorlar. Evet. Bacılarımız, kız kardeşlerimize tecavüz ediliyor.
Tabii.
Hamile annelerimizin karnındaki çocuklar deşiliyor. Onlar, evet, öldürülüyor. Onlar, evet, kesiliyor. Evet. Daha doğmamış çocukları kesiyorlar. Evet. Veya Doğu Türkistan'da artık zulmün boyutu o kadar vahşet noktasına gelmiş ki insanlar eritiliyor artık, Müslümanlar. Yani öldürülmekten, şehit edilmekten bıraktılar. Yok ediyorlar, evet, kimyasallarla.
Evet.
100 bin tane insan kayıp, evet, Doğu Türkistan'da.
Evet.
Ama bu kadar olay varken ki siz Arakan küçük bir yer. Yani siz gittiniz, gördünüz. Dünyanın her yerinde bunun aynısı var Müslümanlara.
Doğrudur.
Aynısı yapılıyor, bunun aynısı. Ama bu kafa böyle söyledikçe bu sefer şu oluyor hocam. Bunların da etki ettiği insanlar oluyor.
Evet.
Yani millet zannediyor ki o pür neşe, hiçbir sorun yok. Herkes oturduğu yerden, yattığı yerden televizyon seyrediyor. İşte yemeğini de yedi mi, işte çorbasını, pilavını, kavununu, ondan iyisi yok. Halbuki siz bizzat gittiniz, gördünüz. Yani
tabii,
bunları anlatmanız çok önemli. Bu tabii kişiler yanlış bilgilendiriyorlar. Yani deccaliyet dünyada her yeri sarmış durumda. Ve özellikle Müslümanlara yönelik bir şey var.
Evet.
Mücadele var. Bunun fark edilmesi için de hocamız geceli gündüzlü, sizler de geceli gündüzlü hizmet ediyorsunuz. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. Bu yönden inşallah sizden.
Şimdi tabii rahat olan insan kendi itikadını sorgulasın.
Maşallah. Evet.
Şu dünyada, günümüzde, Türkiye'de her şey süt liman, her şey rahat. Ya buyurduğunuz gibi önümde yemeğim, yemediğim şurada, yediğim burada. Bu tam bir şeytani ihvadır. Yani ufuksuzluktur. İleriyi görmemektir. Bak yani gözü var ama görmemektir diye düşünüyorum. Suriye'de olaylara bakın. Halep gitti gümrüğe. Halep'te çoluk çocuk cesetleri çıkıyor. Daha dün Srebrenica'da 20 bin kardeşimiz
Avrupa'nın
katledi. Yeni daha. Bakın silah bir Yugoslavya düşünün. Silahlı kuvvetler kimlerinde? Sırpların elinde. Hepsine saldırdı. Yani Hırvat'a, Müslüman'a, işte Montenegro'ya.
Evet.
Fakat en çok Müslümanlara saldırıldı.
Tabii.
Özellikle onların varlığı kabul edilmedi. Burası ona benziyor efendim. Arakan ona benziyor. Arakan işte 100 yıldan beri kapalı rejimde habersizmiyor. Ama diğerlerinden haberdarız aşağı yukarı. Sonra Afganistan'a bakın. Afganistan ama hala devam ediyorlar. Mücadeleye devam ediyorlar. Eğer asimetrik savaş var ise o zaman yapacak fazla bir şey kalmıyor orada yaşayanlar için. Dışarıdan bizlerin müdahale etmesi gerekiyor. Müdahale illa silaha kuşanıp gitmek değil. Tabii. Diplomatik şekilde Ahmet Davutoğlu tabii. Bey'in gelişi gibi. Yani savaşın da bilimsel boyutu var. Şurada yapılan bir savaştır işte. Şu uyarı mücadelenin çok önemli bir boyutudur. Kimsenin kanını, gözyaşını akıtmıyor ama onlardan haberdar eden bir girişimdir.
Maşallah.
Çok ciddiye alıyorum.
Maşallah.
Yani ondan sonra ben İstanbul'da okurken tıbbiyeyi Allah nasip etti. Necip Fazıl'la tanıştık. Yakinen tanıştım yani öğrenci olarak. Maşallah. Nurettin Topçu'yla, Kemal Tahir'le, Cemil Meriç'le yani düşünce dünyası içerisinde olan gruplarla dolayısıyla kitabi olmanın gerektiğini, okumanın ve düşünmenin gerektiğini onlardan öğrendim. Evet. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bir de rahat ise bir insan dedim ya kendi imanını ve itikadını sorgulasın. Hangi maşallah. Dine mensup olursa olsun.
Maşallah.
Çünkü bir hadis-i şerif var. Şöyle buyur efendim. Hubbu dünya er-re'si kulli hati'etun. Dünya sevgisi bütün kusurların başıdır. Evet. Bunu Resulullah söylüyor. O vahiy kontrolünde olan, vahiy kontrolü altında olan insan bunu söylüyor. Dünya sevgisi bütün kusurların başıdır. Bütün kötü adımların, yanlış adımların başıdır. Bizim görmemek kör olmaktır. Orada acından öldükleri haberi gelince biz gittik. Gerçekten güçsüz, bitkin insanlara rastladık. Ve ona yapacağımız şey bizim bu idi. Yani ekmeğimizin yarısını değil bir şeyini bir kısmını böldük, verdik. Türkiye'den yardım edenlerin şeyiydi, ekmeğiydi onlar, o götürdüklerimiz. Bizim dışımızdakiler de götürdüler, verdiler. Ondan sonra şimdi yapılması gereken şu, Ekmelettin İhsanoğlu, elimizde bu imkan da var, bir masa kurmuş efendim, Arakan masası. Bu çok önemli. Önemsiyoruz. Bütün İslam alemini uyarması lazım. Bakın deccaliyetin feriştahı burada yaşanıyor şu anda. Değil mi efendim? Zulmün, Allah'ın kullarına baskının, katliamın, ırza geçmenin, yani insan onurunun ayaklar altına alındığı bir ülkeye gidiyoruz. Ve bunlar bize neredesin ey Altuğ, ey Levent, ey İbrahim, ey kardeşlerimiz neredesin? El uzatıyorlar bize. Bizim de buna cevap vermemiz lazım. Çünkü bizim oraya gitme imkanımız var. Değil mi efendim? Yani
İnşallah.
Elhamdülillah. Şimdi asıl olması gereken dediğim gibi bir siyasi yardım. Biz insan yardımı götürdük. Orada artık inşallah tıpkı Somali'de ve Sudan'da olduğu gibi ölümler azalacak veya duracak. Fakat asıl onların kendi vatanlarına dönmesi lazım. O zaman kalıcı yardımlar olur. O zaman biz hastanelerini yaparız. Okullarını gider yaparız. Camilerini yaparız. Darul eytamlarını yaparız. Yetim çok orada. Bu gittiğimiz yerde yetim muhacirlerin yarıdan fazla çocuğunun olduğu eğitim mekteplerine gittik, medreselerine gittik efendim. Oraya yardım ettik. Hem para yardımı, hem gıda yardımı, işte kurban yardımı, yeme içme yardımlarını yaptık. 100 öğrenci var mesela. Bunun 70'i anasız babasız küçücük çocuklar. Hemen kendi evlatlarımızı, kendi torunlarımızı düşünelim. Kendi evladımızın o duruma geleceğini, olduğunu düşünelim. Ve yüreğimize böyle bir kor düşsün Allah rızası için.
Neden yetimler hocam o çocuklar? Onu
çünkü
da söyleyelim.
Çünkü babaları, anaları komünistler tarafından katledilmiş.
Evet.
Veya yolda gelirken artık Bangladeş'te gelmeyin yeter diyor. 800 bin insan oldu. Benim 1 milyon evsiz sefillerim var. Ne olur başka bir ülkeye diyor mesela. Hı. Onlar suyun üzerinde kalıyorlar, bekliyorlar akıntıyla. Bengal ormanlarına değişik bir yerden çıkıyorlar, tekrar devam ediyorlar. Yaşlıysa orada ölüyor. Çocuksa gıdasızlıktan, açlıktan ölüyor. Yakaladıkları müseccel ve gayrimüseccel kamplar var. Hı-hı. Müseccel kamp demek devletin tanıdığı, yani Bangladeş devletinin tanıdığı ve kapısına koruma koyduğu, asker koyduğu. Hı-hı. 40 bin, 50 binlik kamplar. Ama bir de 100 binlik kamp var ki gayrimüstecel. Devlet diyor ki ben sana yetişemem. O ki, üstelik girişi de illegal. Ülkeye girişi de illegal. Ama yapacak hiçbir şey yok. Biz onlara gidiyoruz. Orada ölümler çok efendim. Orada bir dilimi o da paylaşıyor ama ne yapsın? Ormanda ot yiyorlar. Yeşillik yiyorlar. Ormanın kendilerine verdiğini yiyorlar. Yiyebiliyorlar ama o da bitiyor bir süre sonra. Hastalık geliyor. Hastalıktan ölüyorlar. Biz gittik orada bir yerde sağlık, genel sağlık kontrolü yaptık. Götürdüğümüz ilaçları dağıttık. İki ayrı medresede hem hocalarına, müderrislerine 8 hoca var. 20 tane hoca var, müderris var. 200 çocuk var. Buralara hem sağlık kontrolü yaptık. Genel sağlık taraması. Hem ilaçlarımızı Türkiye'den götürdüğümüz Ankara eczacılarının bana verdiği ilaçları götürdüm. Orada dağıttım. Çocukları, şikayeti olanları muayene ettik. Hocaları ve çocukları. Yapabildiğimizi insani olarak yaptık. Ama dediğim gibi Arakanlılar istiyorlar ki Arakan'da özgürlük gelsin. Bunun için iki şey bekliyorlar efendim. Bir, Birleşmiş Milletler. Çünkü İslam Birleşmiş Milletleri yok. Evet. Halbuki Birleşmiş Milletler'in daimi üyelerinden bir tanesi de Çin, Kızıl Çin. Kızıl Çin, Arakan limanlarında export ve re-export yapıyor. Burada müthiş bir ticari rakabet var Amerika ile Çin arasında. Tam da Arakan limanları var gündemde. Yeraltı yerüstü zenginliklerini koyduk kenara. Oradaki gerginliğin bedelini Müslümanlar ödetiyorlar. Bu bir. Şimdi diyorlar ki bunlar, Birleşmiş Milletler gelsin, Ruanda'da olduğu gibi can güvenliğini sağlasın, biz fevç fevç döneriz memleketimize, vatanımıza. O zaman yapın, o zaman biz de gider yaparız hastanelerini, okullarını, mekteplerini. Eğitimleriyle birlikte kendi eğitimlerini sağlarlar, sağlanır. Yani kısa zamanda Arakan Müslümanlar ayağa kalkar. Ekonomik olarak ve eğitim özgürlüğü içerisinde. Bu bir. İkincisi de Endonezya'nın Doğu Timor adalarındaki tanınan özel statü. Bütün dünyanın gözü önünde bu yaşanıyor. Hı hı. Ya bize özel statü taşıyın, tanıyın yahut da Ruanda'da olduğu gibi Birleşmiş Milletler gelsin, can güvenliğini sağlasın. Hem Budistler için hem de Müslümanlar için, her din, her etnisite için biz o zaman dönelim memleketimize diyorlar. Bunların yapılması lazım. Bunlar için de ilk adım insanlık tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri tarafından yapıldı. Yürekten kutluyorum.
Maşallah.
Dışişlerimizi. En ağır meclisteyken en ağır eleştirileri yapmıştım ben. Dışişleri Bakanlığımızın bütçe müzakerelerinde çok olay çıkmıştı.
Ama 99 sene kaçtı o zaman?
Evet, yani 20 sene evvel. Evet. 17 sene evvel.
Evet.
Evet. Artık dışişlerimizin mensuplarının, ateşelerinin, büyükelçilerinin Allah rızası için halkın inançlarına, ihtiyaçlarına, temayüllerine tercüman olanların ticari ateşe, askeri ateşe, efendim kültür ateşesi olarak gönderilmesi lazım. Onlar çok güzel bağlantı kurabiliyorlar. Ama monşerler giderse olmuyor. Beyaz Türkler giderse olmuyor. Bugüne kadar onlar gitmiş efendim. İnşallah bundan sonra ümit ediyorum artık kabuğu kıralım. ve bu milletin gerçek temsilcileri dışişlerinde temsil göreviyle o bölgelere, o ülkelere gitsinler. İşte onlar yüzümüzü de ağartır ve biz orayla da çok rahat bağlantı kurarız. Dediğim gibi Mart ayının, 2012 Mart ayında ilk defa büyükelçiliği kurmuşuz. Daha Türkiye'de Myanmar'ın büyükelçiliği fahri düzeyde. Dolayısıyla burada ben gitmek istesem kimden vize alacağım? Ya Tayland büyükelçiliğine gitmem lazım, Kızılçin'e veya kimden kolay alabileceksem komşu ülkelerinden birinden almam lazım. Bu şekilde gidebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah Arakan'ı güzel günler bekliyor.
İnşallah Arakan'ı ve İslam coğrafyasındaki bütün Müslümanların iyi günlere kavuşması için Allah'ın izniyle daha önceden olduğu gibi ve Allah'ın öncelikle ayeti kerimesinde bize emrettiği gibi.
Evet.
Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tabii, dağılıp ayrılmayın.
Aynen öyle.
Birlik teşkil etmemiz gerekiyor.
وَاَعْتَسِمُوا لِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın ipine sıkı sarılın. O ip Kur'an-ı Kerim. O bize birlik olmamızı istiyor. Mesela Kanuni Sultan Süleyman, bak birliğin, geldik birliğin işin edebi boyutuna. Kanuni Sultan Süleyman hazine dolu, muhteşem, magnifik Salomon değil mi efendim? Muhteşem Süleyman, bütün Avrupa böyle söylüyor. Ama o diyor ki, ilk iki mısrasında meğer kafiye arıyormuş. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Asıl iki son mısrayı biz bilmiyoruz. Şimdi onu ben takdim edeyim izin verirseniz.
Estağfurullah, lütfen.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmasın bahtu saadet dünyada vahdet gibi. Buyurun. Maşallah.
Birlik.
İslam birliği gibi. Aradığı o. En güçlü dönemimizdeyiz. Osmanlı'nın Kanuni Sultan Süleyman döneminde söylediği halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır. Olmasın bahtu saadet dünyada vahdet gibi. İşte vahdet ittihadi İslam'ın ta kendisidir.
Maşallah.
İnşallah Allah bizi onu görmeyi bize nasip etsin.
İnşallah.
Selahaddin Eyyubi ile bunu görmüşüz. Fatih ile görmüşüz. Hilafet bizde olduğu sürece görmüşüz. Evet, en büyük noksanımız da o. Eğer bir muhatap yok. Ne Budizm dünyasında, ne Taoizm'e karşı, ne Hristiyanlığa karşı. Halbuki onların neyi var? Bir Vatikan'ı var. Katolik krallara taş giydiriyor. Bir Fener Patrikhanesi var ekümenlik davasında. Nerede benim hilafetim? Nerede bir muhatabım yok? Baş kesilmiş. Yani bir İslam Diyanet İşleri Başkanlığı buradan saygıyla saygılarımı gönderiyorum Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Beyefendi'ye. Mehmet Görmez Beyefendi'ye. Elinden geleni yapıyor ama unutmayalım ki Diyanet İşleri Başkanlığı da Devlet Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığı gibi. Konum olarak söylüyorum. Onun kişiliğine, hizmetlerine bir kelime söylemiyorum. Saygıyla karşılıyorum. Aziz dostumuz. Hepimizin aziz dostu.
Tabii.
Bir akademisyen kardeşimiz ama hilafet yok ortada.
Kastımız da hilafetten Müslüman dünyasının manevi bir önderi.
Aynen öyle.
Yani aynen buyurduğunuz öyle. Gibi tabii Vatikan papalık olduğu gibi.
Evet. Duruyor.
Diğer dinde herkes de bir manevi önderi var.
Tabii.
Müslümanların da bir manevi önderi olması lazım. Evet. O vesileyle bir birlik sağlanacak.
Evet.
Barış, huzur gelecek inşallah dünyaya.
Muhatap yok, muhatap.
Ve ülkemiz için de şimdi siz parlamenterken mecliste terör araştırma komisyonundaydınız aynı zamanda.
Evet, ilk girdiğimde öyleydi.
Evet ve bu konuda çok detaylı, yani kimsenin bilmediği bilgilere de sahipsiniz ama tabii onları konuşacak.
Serkan Cimilli'yi burada rahmetle anıyorum. O kardeşimizle ilgili de meclise soru önergesi vermiştim ben.
Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Artık adalet kendine çeki düzen versin. Çünkü bir dönem var ki bir bakan dolayısıyla Türk adaleti ifsad olmuştu efendim.
Evet.
Militanlar da olmuştu.
Evet.
İnşallah
ama
şimdi.
Ama inşallah düzeliyor.
Evet.
Muradımız o.
İnşallah.
Adalet hepimize lazım.
İnşallah. Evet.
Ve terörün de ülkemizdeki terörün de kökten yok olması için hem İslam Birliği gerekiyor.
Tabii,
Türk İslam
doğru.
Birliği
aynen,
ki yaşam tabii. alanı kesinlikle
evet.
bulamayacaktır o zaman.
Tabii.
Hem de söylediğiniz gibi materyalist felsefelerle
tabii.
mücadele etmek. Yani o terörün kaynağı olan o fikirler, yani komünizm, ateizm, darvinizm, marksizm bunların da yanlışlığını anlatarak tabii mücadele etmek gerekiyor ki o silahı tutan elleri sürükleyen kitap beyinleri tutsun. O beyinlerin içindeki yanlışları tabii yok etmek gerekiyor.
Doğru efendim.
Yani yapılmayan, şu anda resmi olarak yapılmayan bir o kaldı ve sadece Sayın Hocamızın yıllardan beri söylediği bir mücadele yöntemidir ve esas yöntemdir köklü çözüm için.
Evet.
Hem eğitim bu konuda, yani anti-Marksist, anti-materyalist, anti-komünist,
bilimsel olsun,
anti-Darwinist bir eğitim.
Evet.
Hem de aynı zamanda birlik teşkil etmek.
Tabii.
PKK terörünü kökünden yok edecek olan ve İslam coğrafyasındaki zulmü kökünden yok edecek olan.
Tabii.
Gerekli, yapılması gerekli olanlar bunlar.
Evet. Eğitim dediniz efendim. Şu anda Türkiye'de şeyi arttırdılar mesela. Liseyi 3 yıl okuduk. 3 yıl bile bize uzun geldi. Şimdi 4'e çıktı. Şimdi demek ki Türkiye'de milli eğitimin vebali çok büyük. Bu terör olayları dahil. Yani veya lise bittiği zaman üniversiteyi kazanamıyor. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde liseler, dershaneler, dershane diye bir sektör çıktı ortaya. Dershanelere öğrenci yetiştiriyor. Dershaneler üniversiteye gönderiyor. Evet. Ve bir bakıyorsunuz ki bir şey oluyor, genel üniversite giriş imtihanına bakıyorsunuz. Aman Allah'ım, 30 bin genç lise mezunu 0 puan almış. Bu da bize diyor ki evet, orta öğretim bitti. Burada eğitimin kendine çeki düzen vermesi lazım. Millet yeniden şeye döndü şimdi, İmam Hatip okulları. Çünkü milli eğitimin şeyiyle yapıyor değil mi efendim? Müfredatıyla yapıyor. İlave olarak ahlak kültürü dersi var ve Kur'an dersi var. Ve onlara da bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim zihni, hafızayı da geliştiriyor. En iyi yerlere gelebiliyorlar. Bırakın kim çalışırsa o gelsin. Yani eğitimde de adalet, özgürlük. Ona doğru gidiyoruz inşallah. O yapılmalı. Yani barış için, kardeşlik için mutlaka askeri okullarda da mutlaka din kültürü ve ahlak dersleri verilmeli. Ne olur onların hep, biz ne diyoruz askeriye, orduya askerlik yaptığımız yere peygamber ocağı diyoruz. Ona layık olsun. Yani seküler, materyalist eğitim yerine mutlaka rasyonel ve din ve ahlak kültürü dersleri de görsünler ve kendilerine gelsinler.
İnşallah. Evet.
Öyle
çok düşünüyorum. Önemli. Allah razı olsun. Şimdi son dakikalarımıza yaklaşıyoruz tabii. Evet. Bu bir Arakan özel programı oldu aslında sizin vesilenizle. Tabii hem bütün Müslümanları birliğini ilgilendiren ama bizzat gidip gördüğünüz için siz tabii çok yer gidip gördünüz. Ama şu anda Arakan gündemde olduğundan orayla ilgili son söyleyeceğiniz bazı detaylar veya gördüğünüz manzaralardan aktaracağınız şeylerle birlikte, o zaten görüntüler izleniyor, görülüyor. Onunla ilgili tekrar bir Arakan şeyi hafızasını alıp daha sonra programımızı bitirebiliriz inşallah.
Tabii, memnuniyetle. Şimdi nasıl ki biz diyoruz ki ya Rabbi Çeçen kardeşlerimize, Çeçen mücahitlerine yardım et. Kendi yurtlarında özgür, hür yaşasınlar. Gazze'deki kardeşlerimize yardım et. Üç tarafı deniz dahil, üç tarafı kuşatılmış. Açık hava hapishanesinde. Onlara Allah'ım yardım et. Buradan hem gıda yardımı götürüyoruz, hem kardeş aileler kuruyoruz. Ondan sonra Filistin'de yaşayan kardeşlerimize, Irak'ta, Suriye'deki şu andaki, belki şu biz konuşurken Azez'de, Afrin'de bombalar yağıyor. Evet. Buna da dünya çapında bütün İslam aleminin, bütün özgür dünyanın kayıtsız kalması büyük vebal olur. Hepsi için vebal olur. Türkiye yeteri kadar diyeceksiniz öne çıktı. Gitti, defalarca gitti Beşar Esad'a. Beşar Esad tabi orada bir bence figürden başka bir şey değil.
Evet,
çünkü Baas, materyalist, komünist Baas onu bir piyon olarak buyurduğunuz gibi kullanıyor. Biz Irak'taki kardeşlerimize, 1,5 milyon kardeşimiz orada, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle, hepsi bizim kardeşlerimiz. Onları biz kaybettik. Onlara dua ederken dualarımıza ne olur Arakan Müslümanlarını da ilave edelim. Ve evde o koca pidemizden küçük bir bölümünü de onlara takdim etmeyi ihmal etmeyelim. Zaman zaman oraya gidelim. ve ellerinden tutalım ve dünya İslam birliği içinde çırpınalım. Bu hem görsel hem yazılı hem konferanslarla bunu devam ettirelim. İlişkimizi sürdürelim. Bunu siz çok iyi yapıyorsunuz. Değişik dillere çevirerek yapıyorsunuz. Ben yürekten kutluyorum bu hizmetlerinizi öncelikle
Allah
ifade
razı
edeyim.
Olsun. Allah razı
olsun. Oraya da yetişelim. Biz orada da Arakan'da Çin'de gördüğümüz gibi orada da görelim inşallah vakfımızı. Ama eminim İbrahim Tüncer'le biz bir kere gideriz, o tarafa gideceğiz. Öyle ümit ediyorum efendim. İbrahim Allah kardeşimiz de bizi çok motive eden bir yapısal maşallah.
Allah razı olsun inşallah. Dost, siz de evet. Yani o imandan gelen hamiyeti İslamiye
İnşallah.
Ve azimle maşallah dünyanın her yerinde dünyevi bütün şeylerinizi bırakıp hayır yönünde Allah rızası için hizmet ediyorsunuz.
İnşallah.
Biz de bunlara şahidiz.
Tabii.
İnşallah.
Bir eğitim dediniz. O çok önemliydi. Selahaddin Eyyubi bazı batı kaynakları onu elinde kılıç bir çete reisi gibi düşünür. Bir akademisyen. Nuriye Darul Hadis mezunu. Yani Şam'da Nurettin Mahmud Zengin'in kurduğu tıpkı Ezher Üniversitesi gibi, Nizamiye Medreseleri gibi efendime söyleyeyim kurulan, Şam'da kurulan bir üniversite. Nuriye Medresesi'nden mezun bir insan, ufku olan bir insan, onun ilk ideali İttihadi İslam. Bakın üç ideali var idi. Selahaddin Eyyubi'nin üç ideali. Bir İttihadi İslam idi. İlki. Onu yaptı. Şam deklarasyonuyla kurdu. Bütün Atabekleri, Emiratları bir araya getirdi. 1183 Şam deklarasyonu kurdu. Herkes kendi sınırında ama bana yardım edin dedi. Yani lojistik, siyasal ve askeri yardım bana yapın. Eğer bize, üstümüze gelirse şer kuvvetler gelmişler. Kudüs'ü işgal etmişler 88 sene sonra. Onu kurduktan sonra ikincisi 4 yıl sonra Kudüs asli sahiplerine teslim oldu. Yani Hattin Savaşı ile Kudüs tekrar döndü İslam dünyasının içerisine. Üçüncü ideali de çok ilginçtir. İşte Darul Hadis mezunu dedim ya, bilmediği hadis yok. Bunlardan bir tanesi de İttihadi İslam'dan sonra bir tanesi de Letüftahennel Konstantiniyye felenihmel emiru emiruha velenihmel ceyşu zelikel ceyş. Resulullah'ın Ebu Eyyub el Ensar'ın evinde daha Medine'nin dışına çıkamamış Müslümanlar. Diyor ki İstanbul fethedilecektir. Konstantinopolis. Hı hı. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onun askerleri ne güzel askerlerdir. Yani onun iltifatına mazhar olmak için vefatından sonra 6 sefer var İstanbul'a. İşte Ebu Eyyub el Ensari gelenlerden bir tanesi. Ve 33 sahabe var orada Ayvan Sarayı'da. Yollarda var çok vefat eden. Bir kadın geliyor halası peygamberimizin. İstanbul için, İttihadi İslam ve İstanbul için. Kim bu? Üm Haram. Bugün Larnaka'da yatıyor efendim. İstanbul, deniz yoluyla geliyorlar.
Kıbrıs'ta.
Kıbrıs. Şu anda Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ta. İnşallah onu da ziyaret edeceğiz.
Allah razı olsun.
Bir hala, bir kadın demiyor ki ben yaşlıyım. Peygamberin bu hadisini duyar duymaz diyor ki yeğenine, diyor ki ya Resulallah ben de o ekibin içinde olurum inşallah.
Maşallah.
Olacaksın diyor kendisine. Vahiyle. Ve geliyor orada vefat ediyor.
Maşallah.
Ve attan düşerek vefat ediyor. Onu da arz edeyim. Ümmü Haram Larnaka'da bir hanım, Resulullah'ın halası. Evet, İttihadi İslam'ın yıldızlarından biri.
Maşallah. Allah razı olsun. Tabii 1453 Fatih'in İstanbul'u fethine baktığı gibi esasında şu anda günümüze de bakan bir hadis. Yani
tabii.
İstanbul yine Türk İslam dünyasının merkezi.
Aynen. Başkenti.
Allah'ın izniyle. Ve
Asimetül İslam diyorlar.
Evet.
El Asimetül İslam. İslam'ın başkenti.
Buyurun. Ve yine buradan, yine İstanbul'dan Allah'ın izniyle
İnşallah.
Şahlanacak.
İnşallah.
Allah'ın izniyle o ittihat, o güzel birlik
İnşallah.
Türkiye'nin öncülüğünde İnşallah. Bütün Türk İslam dünyasını saracak. Barış, huzur dolu bir dünyaya ittihat-ı İslam vesile olacak inşallah.
İnşallah. Öyle güzel bir şey hatırlattınız ki bir cümle izin verirsin.
Evet,
efendim Muhammed Hamidullah, Haydarabadlı Muhammed Hamidullah'ın görüşü şu. Madem kelime-i tevhid sancağı burada düştü, mutlaka buradan kalkacak diyor. Muhammed evet. Hamidullah. İkincisi Bediüzzaman yazdığı eserler dolayısıyla yönünü batıya çeviren sistemin sistem onu rahat vermiyor. Hı hı. Ya sürgün ya evet. Bediüzzaman. Sık sık burada şeyini duyduğum İnşallah. Ve çok sevindiğim ismi geçer bu stüdyoda.
İnşallah.
Diyor ki o da diyorlar ki üstadım ne olur gidin Medine'ye. Hı. Bak orada rahat edersiniz. Hı. Resulullah'ın mücaviri olun. Burada bu rüzgar gelip geçer inşallah. Biz çekelim onu ama sen bir ilim adamısın. Bir gönül adamısın. Oraya git diyorlar. Ne diyor ben oraya mı gideyim? Hı. Yemin ediyor diyor ki eğer şu anda Mekke Medine'de olsaydım yine İstanbul'a gelirdim.
Maşallah.
Üçüncüsünü de söyleyeyim efendim. Bir münasebetle rahatsız edildiği için, taciz edildiği için 1912'lerde 11-12'lerde Kırım'a gitmek zorunda kalan Fatih Medresesi dersi amlarından İskilipli Muhammed Atıf kendisine diyorlar ki kal burada diyorlar. Orada bak taciz oluyorsunuz. Burada sana evkaf nazaretini verelim diyorlar. İskilipli Atıf hayır diyor. Benim hizmet yerim İstanbul'dur. Ve kalkıp İstanbul'a geliyor. Onun için şu İstanbul'da bulunuşumuz bile bir nimet elhamdülillah. İnşallah aydınlık buradan bütün İslam alemine
Allah
ulaşacak.
Allah razı olsun. İnşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Tabii Atıf, İskilipli Atıf'la da ilgili sizin çok güzel çalışmalarınız ve şeyleriniz oldu. İnşallah bir başka programda onları da İnşallah. Konuşuruz. İnşallah. Fakat İnşallah. Ağzınıza sağlık. Allah Sağ razı olsun diyorum.
Allah sizden Gerçekten razı olsun.
Gerçekten çok güzel önemli bilgiler verdiniz. Yani milletimizin aydınlanmasına vesile olacak. Özellikle Arakan'la da ilgili. İnşallah. Ve Türk İslam coğrafyasındaki bu ihtiyaçları bizzat görmüş ve birliğin gerekliliğini artık damarlarına kadar yaşamış bir insan olarak ifadeleriniz etkileyiciydi. Allah
Teşekkür
razı olsun.
Ederim.
Teşekkür ediyoruz. İnşallah İttihat İslam programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar yeni bir programda buluşmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.